Şah ve Sultan İskender Pala 24. Ayrım. Taçlı'nın canına kıyacağından hiç şüphem yoktu. O Selil'e kıyamette bahtiyar uyanmak üzere söz veren Selma idi. Ömer'in adı ve Şah'ın hatırasından sonra başkasına yar olmaktansa canına kıymayı yeğlerdi. Üstelik Şah'ın eşi olduğu anlaşılırsa Osmanlı ülkesinde başına neler geleceğini ise düşünmek, Sultan Selim'in Şah'tan almak istediği hıncı Taçlı'dan alacağını ve bunun için ne tür intikam yöntemleri icat edeceğini aklıma bile getirmek istemiyorum. Buna rağmen o canına kıymamıştı. Benim için canına kıymamıştı Allah'ım. Aşık için var olan yar kıyamete dek yaşasın. Hekimler elbette hiçbir soruma cevap vermediler. Yaralarımı sardıktan sonra beni bir atın terkisine bağlanmış sedyeye koyup seyise götürmesini işaret ettiler. Nereye gittiğimi bilmiyordum. Beni neden tedavi etmişlerdi? Tedavi ettiklerine göre kim olduğuma dair bilgileri var demekti. Kimliğimi biliyorlarsa beni iyilik olsun diye mi, yoksa belli bir maksat ile mi sağ bıraktılar? Eğer beni bir maksat için, söz gelimi, Heşt ve Hişt Sarayı'nın bilgilerini öğrenmek için sağ bıraktılarsa, Taçlı'nın da kimliğini öğrenmiş olmalılar. Belki de o canına kıydığı için beni iyileştirip onun hakkında bilgi almak istiyorlar. Eğer öyleyse bu zındıklara bir tek kelime söylemem. Seyis karargâhtaki bir çadırın yanında atını durdurdu. Sedyemin sopalarından tutup hoyratça sürükleyerek içeri girdi ve beni öylece yeri bırakıp çıktı. Çadırın atlas işleme dokumasına bakarak sultan otağında olduğumu düşündüm. Yanılmışım. Burası benim işkence hücrem imiş. Geldin mi kızılbaş çomarı? Sesimi çıkarmadım. Bu iğrenç sesin sahibi nasıl olsa tekrar konuşacaktı. Zaten çok beklemedim. Gözüm üzerinde olacak. Bu gece burada kalacaksın. Kaçmaya yeltenir veya bir halt etmeye kalkışırsan, hekimlerin emekleri boşa gider ona göre. Şimdi söyle, seni sedyeye bağlamalı mıyım? Neredeyim? İnler gibi çıkan sesim bağlanmamı gerektirmeyecek durumda olduğumu anlatmaya yetmişti. Soruma cevap alamadım, biraz su istedim. Suyu ancak 2 saat kadar sonra Taçlı Sultanım getirdi. Üzerinde güzel giysiler vardı ve hiç de esir gibi durmuyordu. Beni onun tedavi ettirdiğini anladım. Nasılsın Kambercan? İyiyim efendim. Bu efendim sözünden bütün sevinçlerimi anlamış olmalıydı, gülümsedi. Beni çok korkuttun. 3 gün oldu kendine gelmeni bekledim. 3 gün mü? 3 gündür yatıyor muydum? Hem de kan kaybederek. Taçlı merakla bakan gözlerime cevap yetiştirmekte zorlandı. Nereden başlayayım bilmiyorum. Konuşmamız gereken çok şeyler var. Ve sana söylemem gereken iyiden ve kötüden acayip ve ilginç şeyler. İlk ilginçlikten başlayın efendim. Dizlerinize başımı koyduğum günden. Ha, Osmanlı zındıklarının şenlik ettikleri ve savaş ganimetlerini paylaştıkları gün savaş bitmişti. Kösler çalınır, mehtar vururken divandan emir çıkmış, herkes esirlerini saklamadan otağın önüne getirsin denilmiş. Bizi topladılar. İsmail Şah'ın esir edip sakladığı sünni alimler ile sanat adamları ve suçluları salıverdiler. Esirlerin bey, beylerin esir olduğu bir günün ikindisiydi. Bağlı esirler arasında ben 18. sıradaydım. Bana da 18 altın değer yazdılar. Acayip olan o ki burada esirler hariç yığılı ganimetleri paylaşmaya sultandan başlamıyorlar. İlk önce hekimler ve ölü yıkayıcılar, ardından hocalar, alimler derken en sona kalanlardan da sultan payını alıyor. Böyle böyle kıble-i alem efendimizin ve bütün ordumuzun mallarını, silahlarını dağlar gibi yığıp atlarıyla birlikte birer ikişer paylaştılar. Kadınların da ellerindekilerini aldılar. Senin anlayacağın nemiz var nemiz yoksa aralarında kapışıp taksim ettiler. Esirlere en son sıra gelecek diye bekleşiyorduk. Kendimize zarar vermeyelim diye bizi sıkıca bağlamışlardı. Buna rağmen Vezir Sadreddin'in genç hanımı eline bağlayan iplerle kendisini boğmayı başardı. Onun üzerine başımıza nöbetçi koydular. Taçlı'nın yüzüne baktıkça içimden iyi ki de öyle yapmışlar diyordum. Gerçi dünyada hiçbir zalim yoktur ki bu güzelliği görüp de sonra ona kıyabilsin. Ama belli olmaz. Selim'in öfkesini ve şiddet uygulayarak maslahat yürüttüğünde akıldan çıkarmamalılar. Ben korku ve heyecanla tekrar sordum. Siz onu gördünüz mü? Evet. Hatunlarımızdan birini işkenceyle konuşturmuşlar. Hepimizin kim olduğunu bilerek bizi Selim'in otağına götürdüler. Yarım saat kadar orada bekletildik. Bize başımızı yerden kaldırmamamızı tembihlediler. Adetleri öyleymiş. Kimse sultanın yüzüne ve hele gözlerine bakmazmış. Buna rağmen ben, onun nasıl bir ifrit olduğunu görmek için sık sık yüzüne bakmaya çalıştım. Ama uzakçaydı, göremedim. O sırada katiplerine fetihnameler ve zafernameler yazdırtıyordu. Sözün burasında Taçlı biraz duraksadı. Sanki aklına bir şey gelmiş, söyleyip söylememek arasında kararsız kalmış gibiydi. Sonra yavaş bir sesle devam etti. Kambercan, bir acayiplik de şu ki sultan dedikleri zebellah yazdırma işi bitip de esirlere döndüğünde heybeti hepimizi ürküttü. Gerçi otağın güneş alan bölmesinin ardında duruyordu. Yüzünü tam göremiyorduk ama duruşu, dönüşü, adım atışı, velhasıl varlığı huzurundaki herkes gibi bizi de ürkütmeye yetti. Allah canını alasıca, sakalsız ve burma bıyıklı, tıpkı Kıble-i Alem Efendimiz gibi. Size bir şey dedi mi? Aslında bizi hareminin hizmetleri için alması gerekirmiş ama o bütün kadınları birer birer yakınındaki devlet adamlarına verdi. Sıra bana gelince durdu, ışığın altına ilerlememi söyledi. Ben itaat etmeyince de iki muhafız beni zorla ittirdiler. Aramızda hala birkaç adımlık mesafe vardı, yüzünü göremiyordum. Saldırırım diye de yakınına vardırmıyorlardı. O sırada pek anlayamadım ama sanırım bir şeyler söyleyecek oldu, vazgeçti. Senin karşısına geçip diklenmek istediğin o adam benim karşımda kıpırdamadan öylece durdu. Zalim olup olmadığını henüz görmedim ama tavırlarında öyle derin bir öfke vardı ki o öfke ruhlarımızı delip geçiyordu. Bu derece vahşet biz kadınlara değil belki hayata, savaşa, aldığı canlara, can alanlara, velhasıl çaldıranda olup biten her şeyeydi. Nasıl söyleyeyim, zannedersin ki yaptığından pişman da ona öfkeleniyor. O sırada ben de dişlerimi ısırmaktayım. Nöbetçilerden kurtulsam, canını oracıkta alacağım. Yine garip bir şey oldu. Bir insan nasıl böyle davranabilir, duygularını ters yüz ederdi, hayrete düştüm. Çünkü hiç öfkesi yokmuş gibi nazikçe sordu. Bihruze Hatun siz misiniz? Elbette cevap vermedim domuz soyuna, sustum. Otağda bulunan bütün gözlerin üzerimde olmasından tedirgin başımı yere eğdim. O sırada yanındaki vezirlere ve devletlulara döndü. Efendiler, ağalar, hangi alçaklıktır ki böyle bir güzelliğe kıyar da savaş meydanında düşmanına terk edip gider? İsmail denen bu rafizi köpeği bilmez mi ki Türk kadınının namusu devletin namusuna denktir? Hangi zalimliktir ki bir Türk kızını düşman elinde koyarak hamiyetimizi zedeler? Dedemiz Beyazıt Han'ın başına gelenlerden ibret alınmaz mıdır? Hanedanımız sırf bu yüzden bir Türk kızıyla evlenmeyi töreden çıkarmış iken, bu soysuz namert nasıl böylesi bir kadını savaş meydanında bırakıp kaçar? Osmanlı hanedanı Türk kızıyla evlenmez miymiş? İşte sana acayip şeylerden biri daha. Düşmanları sultana güç yetiremeyince karısını ele geçirip paymal etmesin diye koymuşlar bu kuralı. Meğer Emir Timur, Yıldırım Sultan'ın hanımını soyundurup zafer şöleninde zorla sakinlik ettirmiş. Elinden içki içmişmiş. O gün bugündür sultanlar bir Türk kızıyla evlenmezmiş. Sizin kadar güzel bir Türk kızı bulamamış olmalılar efendim. Ben artık bir Türk kızı değil, Şah'ın intikamını almak isteyen bahtsız bir cariyeyim Kambercan. Sen de bana bağışlanmış bir kölesin. Bu gerçeği hiç aklından çıkarma. Benim köle olduğumu aklımdan çıkarmamamı söylerken kendisinin kölesi mi yoksa Osmanoğlu'nun kölesi mi olduğuma vurgu yapmıştı, kestiremedim. Eğer kendi kölesi olduğumu hatırlattıysa beni sırf hizmetleri için kullanacağına, ama savaş eseri bir köle olduğumu kastettiyse beni kendisiyle eşit tutacağına işaret sayabilirdim. Taçlı'dan ayrılmadığım sürece her ikisine de razıydım. Eşit köleler olarak Selim'e hizmet etmektense elbette Taçlı'ya köle olmayı yeğlerdim. Sevgi eşitlikten ziyade kölelik demekti zaten. Sevgilinin kölesi olmaya hazır olmayan bir kişi sevginin hakikatine eremezdi ki. Seven ile sevilen arasındaki ikiliğin sen ben demenin yeri olmazdı. O iklimde yalnızca sen zamiri kullanılırdı. Sen demek, benden vazgeçtim demektir çünkü. Bu yüzden taçlı ile eşit olmaktansa kölesi olmaya çoktan gönüllüydüm. Hem eşit olursam ayrılık, kölesi olursam halvet vardı. Bunu anlamak için sordum. Kimin cariyesi, kimin kölesi? Tacizade Cafer Çelebi'nin. Kim bu herif, yoksa bana kızılbaş çomarı diyen şu haydut mu? Hayır, hayır. O Çelebi'nin bizi gözetim altında tutmakla görevlendirdiği tazısı Kadir Beşe. Çelebi ise sultanın çocukluk arkadaşıymış. Onun adına harflere ve rakamlara hükmeden adam da oymuş. Şair imiş. Ama hiç şaire benzemiyor. Çünkü aşkı inkar edenlerdenmiş. Hevesname diye bir kitap bile yazmış. Hani sultandan Kıble-i Alem İsmail Şah'a gelen mektuplar vardı ya, meğer onları işte bizim yeni efendimiz olan bu adam yazarmış. Taçlı, Şah İsmail'den bahsedeceği zaman yalnızca Kıble-i Alem derdi. Sünniler gibi İsmail Şah diye ilave etmesine şaşırdım. Çünkü bu kitapta saygıdan ziyade gizli bir aşağılama vardı. Safavi yurtlarında Şah'tan korkan Sünniler böyle derdi. Yanlışlıkla ağzından çıkmış olmalı diye düşündüm. Yoksa aradan geçen 3 günde bilmediğim bir şeyler mi olmuştu? Ne kadar çok bilinecek şey vardı, ben bunlardan en önemli olanını sordum. Peki nasıl olmuş da bu Cafer'in kölesi olmuşuz? Bizi parayla mı satın aldı? Hayır, hayır, sultan beni ona, o da seni bana verdi. Pazarlık nasıl oldu peki? Ellerim bağlı, hiç konuşmadan bekliyordum. Sultan ne sorsa cevap vermedim. O sırada dışarıda ordu mezadı ve ganimet dağıtımı bitmiş, herkes kendine düşen ganimeti paraya çevirmek gayesiyle alışveriş yapmaya başlamıştı. Sultan gelen yüksek seslerden sevinç duyup biraz dışarıyı seyretti. Ne de olsa ordusu ganimete doyuyordu. Güzel atlar, koşum takımları, kılıçlar, mücevherler, insanlar, hepsi birer ikişer el değiştiriyor, alınıyor, satılıyordu. Sultanın önünde de yığınla ganimet malı vardı. Onun dışarıyla ilgilenmesinden istifadeyle mezata konulmuş hançerlerden birine yakın durmaya çalışıyordum. Nasıl olsa biraz sonra ellerimi açacaklardı. İşte o anda elime geçirdiğim ilk hançer ile kızılbaş katili, o zalimi öldürmeye azmettim. Bunu başaramazsam da kendimi öldürecektim. Her ikisi de o murdar Selim'in cariyesi olmaktan iyiydi. Üstelik o sırada senden de umudu kesmiştim. Önümde yatıyor, sayıklıyor ve çok kan kaybediyordun. Seni bırakmamak için beni nereye götürürlerse seni almadan gitmiyordum. Kıble-i Alem İsmail Şah'ın eşi olduğumu öğrendiklerinden beri artık her dediğimi yapıyorlardı. Sen de oradan oraya taşınıp duruyor, daha kötü oluyordun. Ölüme hayattan daha yakındın. Taçlı'nın sakin ve neredeyse sevinerek anlattığı her şeyden bir sonuç çıkarmaya çalışıyordum. Önce Taçlı'yı anlamak, sonra da olanları anlamaktı niyetim. İkinci defadır telaffuz ettiği İsmail Şah hitabına dikkat ettim mesela. Olup bitenlere seviniyor mu, üzülüyor mu kestiremiyordum. Merakla sordum. Sonra ne oldu? Sultan yüzüme baktı, uzun uzun baktı. Güzelliğinize hayran oldu elbette, zannetmiyorum. Ne yapacağına karar veremez şekilde bakıyordu. Öldürtmeli mi, geri mi göndermeli? Yahut cariye mi edinmeli? Evet, bu üçüncü ihtimali ben düşünmemiştim. Başlangıçta onun da düşündüğünü sanmıyorum. Kıble-i Alem İsmail Şah'a olan hıncı beni geri göndermeye mani oldu sanırım. Bunu sizi affetmekle öyle büyük bir lezzet ve huzur duyuyorum ki, cezalandırarak böyle bir zevki asla tadamazdım deyişinden çıkardım. O halde kendi hizmetinde neden tutmadı? İşte acayipliklerden biri de buydu. Dediğine göre, şah köpeğinin salyası değmiş bir lokmayı çiğneyemezmiş. Hiç utanmadan bir sultan gibi değil de bir körük ırkadı gibi davrandı ve yüzüme karşı iç sürüsü adamlarına şöyle söyledi. Taçlı'nın cümlesinde geçen bu salya değmiş lokmayı çiğneme vurgusu ikimizin de başlarını yere eğdirmişti. İkimiz de birbirimizden utandık sanırım. O çiğnenecek bir lokma mıydı? Ben onu bu gözle hiç görmemiştim. Şah da asla öyle görmemişti. Ama sultan ona yalnızca bir dişi diye bakıyordu işte. Hele de adamlarının önünde böyle söylemesini hiç hazmedemedim. Sanki o bunu söyleyince herkesin şehvet bakışlarının taçlının üzerinde dolaşmaya başladığını kurdum zihnimde. İçimden de bu Selim köpeği ölmeyi hak ediyor diye geçirdim. Taçlı da benim düşündüklerim yüzünden okumuş olmalı, yanakları kızardı. Konuyu değiştirebilirdim ama hıncıma mani olamayıp sordum. Cafer Çelebi çiğnesin diye öyle mi? Efendim? Sonra bana doğru ilerledi, 3 adım daha yakınlaştı. O anda zehirli bir hançerim olmasını çok isterdim ama yoktu. Üstelik ellerim bağlıydı. Tam yakınıma gelince sanki bir şeyler anlatmak ister gibi yüzümü inceledi. Yüzüne bakmamı istiyordu anlaşılan, bunu yapmadım. Israrla bakışlarımı yere indirdim, o sırada tavrı değişti. Artık davranışlarında öfkeden çok şefkat vardı. Hatta dilim varmıyor ama o anda sevgisini bile hissettim diyebilirim. Sanki çocuk gibi masum bir sevgi, bir beyit okudu. Hüzünlü bir beyit idi. Aklından mı söyledi yoksa daha evvelden mi yazmıştı bilmiyorum. Oradaki vezirlere ve devlet adamlarına pek dokundu. Cihanın gerçi nuş ettim 7 tastan geçen zehrin. Velakin zehri katilden beter buldum meğer kahrın. Gerçi bugüne kadar dünyanın 7 tastan, 7 gökten süzülüp geçen zehrini içtim ama kahrını en öldürücü zehirlerden daha beter gördüm. Başımı biraz daha eğdim. Duyduğum cümleler kanımı dondurmuştu. Bir yandan sultanın muamelesine şaşırmamak elde değilken, diğer yandan Taçlı'nın sultan hakkında söylediği cümleler tahammülden varisteydi. Benim baygın yattığım 3 günde neler olmuştu da Taçlı değişmişti. Öldürmek için fırsat kollayan bir kadının öldüreceği kişi hakkındaki şu son cümlelerin neye yormalıydım? Bir düşmandan değil de sanki bir uzak akrabadan bahseder gibiydi, ona kızdım. Bunu belli etmek için güya bacağımdaki yarayla ilgilenmek üzere eğildim. Benim bunu neden yaptığımı bile fark etmedi. Sistemimi anlasın diye yüzümü çevirdim ama ilgilenmedi, anlatmaya devam etti. Sonra acayip bir şey daha oldu Kambercan. Hatta bana göre en büyük acayiplik. Huzura yaralı bir genç getirdiler. Malkoçoğlu Tur Ali Bey'in fedailerindenmiş. Ayakta zor duruyordu. Sağ kolu dirseğinden kopmuş ve sarılmıştı. Sol avucunun içinde sımsıkı bir şey tutuyordu. Kıbleye Alemşah Efendimiz'i yaraladığını iddia eden biriymiş bu. Bütün dikkatimle yeniden ağzının içine baktım. Heyecanlanmıştım. Meğer sultan Kıbleye Alemşah Efendimiz'in başına ödül koymuş. Mübarek başını getirene hazireler verecekmiş. O zamana kadar ödül veya hiç olmazsa bahşiş koparmak için pek çok kişi şahı ben yaraladım diye ganimet almak umuduyla huzura çıkmış. Sultan bu adamların yalan söylediklerini bildiği için ödüllendirmek bir yana, madem yaralayacak kadar gücün vardı neden öldürmedin diye cezalandırmış. Hatta birisi öldürdüğünü bile iddia etmiş, sultan onu da tek kılıç darbesiyle biçmiş. Yalan söylediği için. Delikanlı Efendimiz İsmail Şah'ı yaraladığını söyledi. Adam iddiasında doğru ise Aka Mirza'nın geçmişine rahmet olsun. Neden ki? Eğer o kolsuz fedai Şah'ı yaraladığını söylüyorsa kolunu Aka Mirza koparmış olmalı değil mi? Doğru dersin. Geçmişine de kendi canına da rahmet olsun. Taçlı'nın bu son cümlesi içimi yaktı. Aka Mirza ölmüştü demek. Şah Menem diyerek onun yerine feda olmuştu. Canına rahmet olsun, bütün dervişler ve talipler ona bakınca şahı görmüş gibi olur sevinirlerdi. Aralarında o derece benzerlik vardı, hatta şah ne zaman Tebriz'den gidecek olsa yerine Tebriz'de onu vekil bırakır, bazı sarayında kalmasını buyururdu. Hikayenin devamını sabırsızlıkla bekler gibi Taçlı'nın yüzüne baktım. Böyle yapınca o da Aka Hasan gibi daha heyecanlı anlatıyordu. Aka Hasan. İnşallah şah ile gidenlerden biri de odur. Odur odur. Taçlı'ya tam Aka Hasan'ı sormak üzereydim ki heyecanla hikayeye devam etti. 24. ayrımın sonu sayfa 250, devamı 25. ayrımda.